Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 4.
140 metrekarelik alanda çalışılan bu sanat eserinin ağırlık noktasını oval gövde ve elips hatlar oluşturuyor. Heykel 4 kaide üzerine oturuyor. Kapitalizm, emperyalizm, militarizm ve faşizm. Bu kaideler uyum içerisinde heykelin gövdesinde birleşip ayrı bir sanatsal motif sergilemekte. Ortaçağ çizgileriyle kişilik bulan bu ender sanat eseri kıvrak figürlerle ölümsüzleşiyor. Heykel 30 metreküp murabba. Hacettepe Çocuk Kliniği önüne konulan heykel, çocukların da ziyadesiyle ilgisini çekecek bir yapıt. Her ne kadar hasta çocukların bir de korkut sarılığa yakalanmaları tehlikesi varsa da. Hapını içmeyen çocuklara heykeli gösterip, içmezsen seni onun yöküne veririm denilmek gibi yaşamsal bir fonksiyonu ise üzerinde taşıyor. Tabii ki her sanat eserinde olduğu gibi bu eserde de kimi eksiklikler yok değil. Örneğin 12 Eylül'de demokrasiye ara veren generalleri kutlamaya ilk koşan bir bilim adamı olarak kendi ürünü YÖK'ün başına getirilişi tank ve tüfek motifleriyle sembolize edilebilirdi. Ya da peşinden gelen dönemde generalleri bırakıp kapitalizmin ilk harcını atanlara koşması, özel hayranlığı papatya desenleriyle ölümsüzleştirilebilirdi. Olmadı. Daha sonra gelen her dönemde inanılmaz uyumu, üniversiteler üzerindeki dansı kıvrak sanatsal motiflerle tarihe kazınabilirdi. Yine de Amerikan kalıba dökülen heykel kentin ortasında tüm görkemiyle duruyor. Bir dönemi anlatması açısından. Bu heykel, iyi heykel. Hububatın pervanesi. Çeşit çeşit yazar vardır. Köşe yazarı, sağ köşe yazarı, sol köşe yazarı, orta yazar, baş yazar. Türk basınında son yıllarda önemli bir gelişme oldu. Yeni bir yazar türü yetişti. En baş yazar. Bu en baş yazar türü yazarların yazılarını gazetelerin birinci sayfalarında baş yazarların üstünde bir yerde görürsünüz. Peki yazı yazmak zor mu? Aslında çok kolay. Özellikle bilgisayarlar basına yerleştikçe yazı yazmak daha da kolaylaşıyor. İnşallah bilgisayar teknolojisi ilerledikçe daha da kolaylaşır. Diyelim ki ileride ekonomi tuşuna basıyorsunuz, size bir ekonomi yazısı çıkıyor. Ya da trafik tuşuna basıyorsunuz, bilgisayar size bir trafik yazısı veriyor. Yağ çekilecek tuşuna basıyorsunuz, bakıyorsunuz ki gerekli yerlere yağ çeken güzel bir yazı hazır. Yok eğer yalaka bir yazı istiyorsanız ona göre. Bunlar ileride olur. Yazarları köşelerinin şekline göre de sınıflandırabiliriz. Yan köşe yazarı, dik köşe yazarı, sivri köşe yazarı. Ben en çok kenar çizgisi çiçek motifli köşe yazılarını severim. Bendeniz'in gazetedeki köşesi aslında dikdörtgen ama altına çamaşır makinesi ilanı gelip de yukarı bastırdığında kare oluyor. Onun için ben çamaşır makinesi ilanlarından nefret ederim. Hele derin donduruculu, çift kapılı, uzun boy buzdolabı reklamı geldiyse dikdörtgen, köşem, çizgi. Altıgen, sekizgen, dört köşe olduğumuzda olmadı değil. Yamuk, üçgen, artık buzdolabının boyuna göre. Tabii ki köşelerin şekli o kadar da önemli değil. Önemli olan okurlara bir şey verebilmek ve uyanık olmak. Bence bu son unsur, yani uyanık olmak, unsuru en önemlisi. Uyanık değilseniz yazar mazar olamazsınız. Herkesin uyuduğu bir saatte uyanık olan yazar gazeteci, bu memleketin bütün meseleleri benden sorulur diyerek ilgili bakanın telefonu çevirdi ve sordu. Acaba Keban Köprüsü inşaatındaki hububat üretimi pervanesinde meydana gelen arızadan dolayı ihracatın durduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Bir defa Keban köprü değil baraj. İkincisi barajda hububat üretilmez. Üçüncüsü hububatın pervanesi yoktur. Bakansa bu çok önemli bir nokta dedi. Bu çok önemli bir nokta. Uyarınıza hakikaten teşekkür ederim. Bazen böyle şeyler olur. Diyelim ki gazeteci yazar bir kokteylde etrafında konuşulanları çakır keyif not eder. Öyle yerlerde her şey konuşulur. Baraj inşaatında gecikme, hububat üretiminde artış, orduya alınan helikopterlerin pervanelerinde sık sık görülen arıza. Gazeteci yazar evde tuttuğu notları toplarken karıştırır ve ortaya şöyle bir şey çıkar. Baraj köprüsü inşaatındaki hububatın pervanesinde meydana gelen arıza. Telefondaki bakan sordu. Hububatın pervanesinde arıza mı çıkmış? Evet beyefendi. Bu hakikaten çok önemli bir nokta. Bilhassa hububatın pervanesi çok önemli bir meselemizdir. Öyle mi? Tabii, şunu hemen ifade etmeliyim ki hükümetimiz bu hususta son derece duyarlıdır. Hububatın pervanesine dikkat etmek lazım ve edilecektir. Barajın tekerlekleri de önemli. Tabii, hububatın pervanesi bir, barajın tekerlekleri iki. Her iki meselede de gerekli tahkikat yapılıp ilgililer harekete geçirilecektir. Şunu da altını çizerek belirtmeliyim ki bu memleket sahipsiz değildir. Beyefendi, notlarımın arasında bir de köprünün ayakları sıkıştırılık mı ne deniliyor? Köprünün ayakkabıları mı yokmuş? Evet, derhal ilgilenilecektir. Bir de palto. Köprüye mi? Böylece yazarlarla politikacılar karşılıklı fikir alışverişiyle ülkeyi yönetiyorlar. İyi de oluyor. Ben yine de kenar çizgisi motifli köşe yazılarını severim. Ceviz altı çocukları. Birçok devlet büyüğümüzün de mensubu bulundukları o tarikatın ünlü şeyhi M. Hakkı Hazretleri değerli kitabında iyi vatandaş evlatlarının nasıl dünyaya geldiklerini açıklıyor. Zifaf, ceviz ağacının altında yapıldığında o temaslar olan çocuk büyük devlet adamı olur. Demek ki Cumhuriyet çocukları, Atatürk çocukları, İnkılap çocukları gibi çocuklara bir yenisini eklemek gerekiyor. Ceviz altı çocukları. Yine kitapta devlete ve memlekete faydası olmayan evlatların da nereden geldikleri belirtiliyor. Ol temas kapı eşiğinde yapıldığında meydana gelen çocuk münafık, hayırsız olur. Peki ceviz altı ile kapı eşiği dışında bir uygun yer yok mu? Şöyle var. Horoz öttüğü an yapılan evlatlarsa endamı güzel, kuvvet derecesi yüksek, teni yağız, gözleri keskin, boyu yüce, bileği güçlü evlatlar olur. Bence asıl önemlisi ceviz ağacının altı. Ceviz ağaçları eskisi kadar yok. Bahçeli evlerin yerini apartmanının aldığı günümüzde gece ceviz ağacı bulalım gibi bir arayış zor olabilir. Hele belediyelerin ceviz ağacı yerine daha çok keçi boynuzu ektikleri zamanımızda büyük devlet adamları nasıl yetişecek? İşte az sayıdaki ceviz altı çocuğu da yavaş yavaş ülke yönetiminden çekiliyor. Ülkeye bir başbakan, yeni liderler, yeni devlet adamları aranan şu günlerde ceviz ağaçlarının yok edilmiş olması kötü bir yazgı. Geçenlerde bir gazetede artık aşıkların aceleci davrandıkları, bürolarda aşk yapanların giderek yaygınlaştığı haberleri yayımlandı. Diyelim ki sehpaların üstünde. Ama büro aşklarında en ilginci ve en göze çarpanı fotokopi makinelerinin üstü. Ceviz altı çocuklarından sonra fotokopi üstü çocukları geliyor sayılır. Tabii ki ceviz altı ile fotokopi üstü bir olamaz. Hoş, M. Hakkı Hazretleri'nin kitabında fotokopi makinesinin üstüyle ilgili bir bilgi, bir ipucu yok. Ama devlet adamı sayısındaki azaltmadan anlıyoruz ki fotokopi makinesinin üstü iyi sonuç vermiyor. Ceviz altı olsa, o zaman hiç olmazsa horozun öttüğü anı beklemek faydalı olabilir. Bilek kuvveti, yakışıklılık günümüz politikasında ve devlet adamlığında az şeyler değil. Kimi medya liderleri değerlendirirken genç, yakışıklı, boyu posu yerinde diye ölçü koyduklarına göre horozun öttüğü anı kollamak boşuna sayılmaz. Büyük devlet adamı olamadı. Güreşçi müreşçi olur. Ya ceviz altı ya horoz ötüşü. Halkımızın gece ceviz altı aradığı ya da horoz ötüşü beklediği bir Türkiye düşünün. Çağ atlamış, müreffeh, kalkınma hızı yüksek, ileri seviyede, herkesin cebinde cep telefonu, lider ülke, önü açılmış bir memleket, büyük Türkiye. Yeter ki ceviz altı ile horozun ötüşüne denk gelsin. Ceviz altı diye yanlışlıkla keçi boynuzu altına gitmek ya da taksi kornasını horoz öttü sanmak gibi riskler yok değil. Gerçi ceviz altı çocuklarının yarattığı Türkiye'de bunun da çaresi var. 900'lü numaraları çevirip her türlü pozisyon hakkında bilgi almak olası. Yani tarikat şeyhlerinin fetvalarıyla liberalizmin nimetleri birlikte değerlendirilip, tarikat ile liberalizmi karıştırıp bundan her türlü fayda sağlamak mümkün. Bu ceviz aldığı çocuklarının bizlere sağladığı bir olanaktır. Milliyetçi, muhafazakar, tarikat liberalliği ya da liberal tarikatçılık. Hem dinci tarikat liderlerinin eteğinin ucundan tutmak, hem liberal ekonominin nimeti olarak pozisyoncu 900'lü telefonları hizmete sunmak. Ceviz altı çocuklarının yarattığı Türkiye'de her şeyin bir kolayı var. Ceviz altı ile horoz ötüşüne dikkat edilecek. Yok, eğer keçi boynuzu altı tehlikesi varsa 900'lüyü arayıp ceviz ağacı nerede bulabiliriz diye danışabilirsiniz. Ya da çevirip sorabilirsiniz. Acaba horoz öttü mü? Boru tevkifatı. Siz bu boru meselesini bilmezsiniz. Herkes her yerde boruyu konuşuyordu. Bizim matbuatta ve televizyonda da sürekli boru haberleri vardı. Kimi haberlere göre boru Ege kıyılarında görülmüştü, kimisine göre Karadeniz kıyılarında. Okurlar sürekli olarak gazeteleri arayıp borudan bir haber olup olmadığını soruyorlardı. Doğrusunu isterseniz sırf Türkiye değil, dünya kamuoyu da borunun peşindeydi. BBC, CNN gibi büyük televizyonlar sırf boruyla ilgili özel bültenler yayımlamaya başlamışlardı. Hükümet, polise borunun görüldüğü yerde ele geçirilmesi emrini vermişti. Borunun öyküsü şöyle. Körfez Savaşı öncesi Irak lideri bir yandan Amerika'ya meydan okurken bir yandan da o ünlü cehennem topunu hazırlıyordu. Cehennem topunun çok uzun bir namlusu vardı. Arap teknolojisi nasılsa. Demek ki topun namlusu ne kadar uzun olursa hedefe o kadar yaklaşacaklarını hesapladılar. Daha çok petrol boru hattı projesi de benzese de namluyu uzatarak hedefe yaklaşma çok da mantıksız değil. Ancak Saddam'ın en uzun namlulu top projesi insanlığa hayırlı bir şekilde ilerlerken ufak bir aksilik oldu. Topun namlusunu oluşturan borunun İngiltere'de bir özel şirkete yaptırıldığı ve Türkiye üzerinden Araplara gönderilmek istendiği ortaya çıktı. İşte bizimle ilgili bölüm burada başlıyor. İngiltere'den Irak'a gönderilmekte olan borunun birkaç parçasına bizim gümrükçüler tırların üzerinde görüp el koydular. Haber matbuatta yer alınca doğrusu Türk kamuoyu borularla çok ilgilendi. Borunun kaçak olması ve kıyamet kelimesiyle yan yana gelmesi ayrı bir ilgi nedeniydi. Herkes her yerde boruyu konuşur oldu. Bir yerde boru görenler, kıyamet borusu deyip polise ihbarda bulundular. Bu arada birçok okuyucumuz bürolarımızı arayarak evin önünde boru gördüğünü heyecanla ve telaşla bildirdi. Burada bir boru var, yetişin. Derken polis boru peşine düştü. Vatandaşlar eksik olmasınlar. Boru ihbarında bulunuyor, polis de takibata geçiyordu. Müdüriyette hırsızlık masası, dolandırıcılık masası, ahlak masası yanında bir de boru masası kuruldu. Merkezden karakollara boru takibi hakkında başlıklı, gizli, damgalı yazılar gitti. Karakolun başkomiseri memurları toplayıp gerekli talimatları verdi. Arkadaşlar, polis memleketin huzur ve asayişini teminle mükelleftir. Şüpheli boru görüldüğünde derhal merkez haberdar edilecek, diğer devriye ekiplerinin hadise mahalle intikalinin süratle teminine gidilecektir. Müdür bey, bu işin üzerinde hassasiyetle durmaktadır ciğerim. Polisler sordu. Yakaladıklarımızı karakola celp edelim mi başkomiserim? Derhal. Dur ikazına uymazsa, boru bulan ne borular var başkomiserim? O zaman önce ayağına ateş edilecek. Borunu? Tabii kaçtığına göre demek ki ayağı var. Ve böylece boru tevkifatı başladı. Karakola celp edilen pek çok boru hakkında zabıtlar tutuldu. Borunun eni, boyu, uzunluğu, sabıka kaydı kayıtlara geçirildi. Nezarethaneler dolduğundan bir kısım boru, karakolun bahçesine konulunca merkez hırdavatçı dükkanına döndü ama boru tevkifatına hiç ara verilmedi. Bu arada ülkenin önde gelen sol aydınları, boru adı altında kimi demokratların taciz edildiğini öne sürdüler. Ufak tefek terslikler de olmadı değil. Kökü Moskova'da diye Ankara'ya Sovyetlerden doğalgaz boru hattını söküp sırtlayarak karakola getiren polisleri başkomiser azarladı. Ne bu ulan? Boru. Götürün koyun yerine. Gaz kesilmiş, ben de diyorum ki bizim çay niye pişmiyor?
Ayrım sonu.